Ayrım 22, sayfa 166. Toprak çorbasının zor bir tadı vardı başta. Hani helva ya da zeytin gibi keskin bir tat. Ama kısa bir süre sonra Amber toprak yemeye öyle alıştı, öyle canı çeker oldu ki Nuriye olmasa da küçük tepeye gidip kendi kendine toprak yiyordu. Bazen çamurdan bilye büyüklüğünde topaklar yapıyor, onları eve götürüp Dudu ile Şehrazat'ın barındığı kümesteki tuğla fırının içine saklıyordu. Ama kendisi de toprak yemekten hoşlanan baş belası keçi bir süre sonra bu toprak köftelerinin yerini keşfetti. Fırının kapağını boynuzlarıyla aşarak Amber'in köftelerini yedi. Gizli yerlerine gittikleri bir gün Nuriye, "Yarak yemek nedir bilir misin?" diye sordu Amber'e. "Göstermemi ister misin?" "Peki," dedi Amber. "Donunu çıkar o zaman." "Hayır, neden ama?" "İşte, lütfen. Elbiselerimi bana geri verirsen olur." Nuriye itiraz etmedi. Böylece Amber'in boş bavulu birer birer eski elbiseleriyle dolmaya başladı. Böylece puanlı, çizgili, ipekli, organze geri geldi. Durum Melike'nin gözünden kaçmadı. "Ah, nereden buldun bunları kızım?" "Kuyudan çıktı tabii ki," dedi Amber. Melike irkildi. Demek kendi mahrem dünyasına başka biri daha girmişti. Nasıl olmuştu bu? Çocuk onu kuyunun başında mı görmüştü? Nuriye ile Amber son kez gizli yerlerine gittiklerinde Amber soyunmayı reddetti. Nuriye Amber'i tokatladı. "Sen cimri bir orospusun. Sen de kaltağın tekisin. Sen bir hiçsin, sıfırsın, gavur kızı. Senin anneannen Rum. Melike gerçek adı değil, onun asıl adı Maria. Herkes biliyor." Birden ikisi de dona kaldı. Bir adam çalıların arkasından çükünü çıkarmış sallıyordu. Kocaman, amanita mantarları gibi kıpkırmızı ve upuzundu. Adam patlak gözlerini onlara dikmiş bakıyordu. Kızlar tabanları yağlayıp kaçtılar. Takip edilmekten ödleri koparak. Ama arkalarından gelen tek şey adamın unutulması imkansız korkunç iniltileri oldu. Eşek gibi anırıyordu. "Ai, ai, ai." O adamı gördükleri günden sonra kızlar birbirleriyle konuşmaz oldular. Böyle şeyler olur çocuklar arasında. Bir gün en iyi arkadaştırlar, ertesi gün küserler. Acaba Nuriye'nin yaralayıcı açıklaması yüzünden mi küsmüşlerdi? Söylemesi zor. Ama Amber 1/4 oranında Rum olduğunu öğrendi böylece. Yani bir melezdi, bir gavurdu, kafirdi. Ait olduğu, benimsediği dünyadan uzaklaştırıldığı duygusuyla yüreği karardı. Melike'nin neden yayık bir aksanla konuştuğu ya da annesiyle anneannesinin yalnız kaldıkları zaman neden Rumca konuştukları hiç tuhaf görünmemişti o zamana kadar. Çocuklar açıklanmayan şeyleri olduğu gibi kabul ederler. Büyükleri rahatsız edecek şeyler sorulmaz. Bu haksızlıktı. Her şey haksızlıktı. Her şey. Nuriye hemen kendine yeni bir arkadaş buldu. Amber ise her gün Hamit Bey ile iskele yakınındaki dükkana gitmeye başladı. Orada yeşil kadife koltuğa yayılıyor, dedesinin küçücük tornavidalar ve kerpetenlerle kafasına taktığı ve gözünün bir uzantısı gibi duran mercekle minnacık milleri ve kadranları bir araya getirmesini seyrediyordu. Dedesi minicik bir cımbızla minicik yakut, pırlanta ve zümrüt parçalarını bir elle alıyor, minicik çarkların arasındaki minicik deliklere yerleştiriyordu. Duvarlardaki küçük evlerin kapısı açılıyor ve birçok guguk kışı birden hoplayıp öyle çılgınca bir ses cümbüşü yaratıyordu ki insanlar her saat başı, özellikle de öğleyin, bir yandan belediyenin nefesli sazlar orkestrası çalarken gelip kuş seslerini dinliyorlardı. Bazı günler Amber Hamit Bey'in masasında oturup dedesinin sağlam ve hantal Remington daktilosuyla oynuyordu. Harflerin yerlerini hemen öğrenmiş, Amerika'daki anne babasına mektup yazıyordu. "Sevgili anne ve babacığım, daktilo yazmasını öğrendim. Nasılsınız?" "Ben iyiyim." "Ann Arbor nasıl?" "Sizi özlüyorum. Ne zaman döneceksiniz?" "Beni özlediniz mi?" "Sevgili kızınız Amber." Not: elbiselerimi geri aldım. Kısa zamanda daktiloda ustalık mertebesine erişti. O yaştaki birinden bekleneceği gibi yalnızca iki parmağıyla değil, sanki sekreterlik kursunu bitirmiş gibi 10 parmağını birden kullanarak elleri havada uçar gibi yazıyordu. Yazı hızı öyle akıcıydı ki tuşlara vurdukça sanki müzik çalıyor, esrarengiz şarkılar yaratıyordu. İlk başlarda Karşıyaka halkı bu zavallı fakir zengin kızın daktilo yazışını seyretmekle yetiniyordu ama derken okuma yazması olmayan kişiler ambere gelip mektup yazdırmaya başladılar. Normal mektupların sayfasına 10 kuruş, aş mektuplarına 15, iş mektuplarına 25 kuruş alıyordu. Daktiloci adamlardan çok daha ucuzdu. İnsanlar ona duygularını, döktükleri, gözyaşlarını, besledikleri umutları anlatıyor. Amber de tıpkı dadısı Gonca için yazdığı aşk mektuplarından öğrendiği kelimelerle bunları kağıda döküyordu. Kadınlar iskele meydanında iskemlelerde oturan adamlara gitmektense küçük bir kıza içlerini açmayı tercih ediyorlardı. Hamit Bey gerektiğinde mektupları yaldızlı mührüyle tasdik ediyordu. O yaz Hamit Bey'in işleri çok bereketli geçti. Hiçbir şey söylemese ve sevgisini açıkça belli etmese de Amber'in varlığından hayata bağlılığı kuvvetlenmişti. Akşamları bürodan çıkınca onunla birlikte iskeleye iniyor, taze taze tutulmuş teneke leğenlerde hala balıkları seçiyordu. Biliyor musun? 35 metre derinde balıkları zıpkınla avlarsan kanları yeşil akar. Nasıl yani? Yemyeşil. Ama sadece göz yanılması bu. 18 metreye varınca kan yine kırmızıya döner. Akşam yemeğinde Hamit Bey divana oturur, bir bacağını altına alıp orkestrasını yönetmeye hazırlanan bir şef gibi tek kolunu havaya kaldırırdı. Bıçağını kıvrak bir hareketle sanki içinde kendisinden daha büyük bir güç varmış gibi çipura balığına saplar, sonra gövdesinin tam ortasından yumuşakça ikiye bölerdi. Balığın iki yarısını testereyle keser gibi yavaş yavaş ayırırdı, kemiğini bozmamaya dikkat ederek. Sonra elinin hafif bir hareketiyle bıçak çatala dönüşür, balığın omurgasının altına kayıp kemiği bir çekişte çıkarırdı. Hamit Bey'in büyük bir sessizlik içinde oturan ve ekseriya yeleğinin cebine soktuğu içi boş olan diğer kolu Amber'i hüzünlendiriyordu. Ama dedesinin kolunun nereden koptuğunu görme merakı da bir yandan içini kemiriyordu. Eti tübüyle alınan balığın iskeleti karikatürlerde çizildiği gibi omurga kemiği, başı ve kuyruğuyla kusursuzca ortaya çıkmıştı. Ama Hamit Bey iskeleti başka bir tabağa geçirmeden önce balığın yanağını oyup sağ gözünün tam arkasından pembe renkli boncuk gibi bir şey çıkardı. "Bak, balığın incisi bu," dedi Amber'e. "Al ye, gözlerini güçlendirir. Hayattaki en değerli şeylerden biri balığı doğru yemesini bilmektir. Yemeği bitirdiğin zaman iskeletinden başka geriye hiçbir şey kalmamalıdır." Akşam yemeğinden sonra Hamit Bey Şehrazat'ı oturma odasına getirir, bütün kapıları ve pencereleri kapatır, tilkiciyi kafesinden çıkarırdı. Şehrazat odayı fır dolaşır, her köşeye, her eşyaya kendi kokusunu bırakmayı ihmal etmezdi. Böylece kendi mıntıkasını işaretledikten sonra Melike ona taze uskumru ikram ederdi. Şehrazat karnı doyunca Amber'in ayaklarının dibinde kilime uzanıp kızın gür mavi kürkünü okşamasına izin verirdi. Bazen burnunu kapıya sokup pençeleriyle iterek açmaya çalışsa da kapı daima sımsıkı kapalıydı. Şehrazat yine çabalamaktan hiç vazgeçmezdi. Ta ki bir gün gözlerini kaybedinceye kadar. Bu olay nasıl başladı söylemesi zor ama şurası kesin ki keçi duduyla Amber'in arasındaki kimya pek hoş değildi. Kızın tuğla fırına sakladığı çamur köftelerini yemekle kalmamış, Amber'e açıkça saldırmıştı bir gün. Hiç sebepsiz boynuzlarıyla kızın poposuna şiddetle toz vurmuştu. Amber yere düşmüş, canı fena halde yanmış, bir testiye çarpmış, testi bin parçaya bölünmüştü. Yüzü kırılan çömlek parçalarına batmış ve yaralanmıştı. Amber intikam almaya yemin etti ondan sonra. Amber'in yapmaması gerektiğini bildiği halde Şehrazat'ı kafesinden saldığı gün Melike pazara gitmişti. Dişi tilki küçük bir köpek yavrusu kadar ehlileşmiş ve uysal olmakla birlikte serbest kalınca Dudu için tehlikeliydi. Gerçekten de Şehrazat'ı açıkta görünce çılgına döndü Dudu. Etrafta deli gibi koşturmaya, çifteler atmaya, melemeye başladı. Tavukların ve kedilerin ödünü kopardı. Bütün bu velveleden şaşkına dönen zavallı Şehrazat, Dudu'yu kovalayacağı yerde kedilerden birinin peşine düşmez mi? Kedi sırtını diken diken kabarttı, bütün şirret gücünü toplayıp tırnaklarını ok gibi çıkardı ve pençesini attı. Şehrazat büyük bir acıyla yürek paralarcasına inledi. Bir anda sol gözü az pişmiş yumurta gibi aktı, sağ gözü ise çukurundan fırladı. Tilki şimdi ulumaya başlamıştı. Önüne çıkan her şeye saldırmaya hazırdı. Dudu kibirli ve suçsuz bir edayla ortalıktan sıvıştı. Amber bodruma kaçtı. Kapıyı hemen kapayıp sürgüsünü çekti. Nefes nefeseydi. Çoktan vicdani bir ikileme düşmüştü. Amacı tilkiye zarar vermek değil, keçiye işkence etmekti. Ah zavallı zavallı Şehrazat. Hamit Bey erkenden dönünce Dudu'yu komşunun bahçesindeki üzüm yapraklarını çiğnerken buldu. Sersem kız diye bağırdı Amber'e. Niye saldın bunu dışarı? Keçiyi yakaladı ve kulübeye geri götürdü. Amber neredesin diye bağırdı. Amber çıktı. Kalbi göğsünden fırlayacakmış gibi atıyordu. Ne oldu burada? Söyle bakayım. Bilmiyorum. Kör bir tilki evde beslenmeye değmez dedi Hamit Bey. Biliyorsun bunu. Eve girdi, duvardaki resminin yanında asılı olan Kurtuluş Savaşı'ndan kalma tüfeğini tek koluyla kapıp tekrar kulübeye döndü. Tüfek patlaması bütün karşı yakada duyuldu. Ama halk sesin Yedi Bıyık Sokağı'nın arkasındaki çayırda çadır kurmuş olan cambaz grubundan geldiğini sandılar. Bir gösteri için prova yapıyorlar herhalde diye düşündüler. Amber olduğu yerde dona kaldı. Ertesi sabah Melike kahvaltıyı içeride kurdu. Amber sofrada tek başına oturup ekmeğine beyaz peynir ve gül reçeli sürdü. Bardağında kaynamış sütün üstünde yağ topakları yüzüyordu. Sütün tadı Amber'in midesini öyle bulandırdı ki içine biraz limon sıktı. Süt anında kesilip pıhtılaştı. Bak dedi Amber Melike'ye. Bu süt bozuk. İçemem ben bunu. Nasıl olur anlamadım dedi Melike. Şimdi Amber'in sürekli farkında olduğu yayvan Rum aksanıyla. Dudu'yu daha bu sabah sağdım. Nasıl bu kadar çabuk kesildi bu süt? Havada çok sıcak değil ki. Böylece Amber o gün süt içmekten kurtuldu. Ertesi gün yine aynı numarayı yaptı. Melike bir bit yeniği sezdi. Torunu her türlü muzırlığı yapmaya muktedirdi ama Melike hınzırlığın ne olduğunu keşfedememişti. Dudu'nun kabahati diye üsteledi Amber. O kötü bir keçi. Sadece kesilmiş süt üretmesini biliyor. Ne saçma bir söz dedi Melike. Daha önce hiç böyle bir sorun olmamıştı. Bu sabah keçiyi sağdığımda süttü, kesik mesik değildi. Hiç öyle şey olur mu? Sütü kesik çıkan keçi duyulmuş şey mi? Ama olay her gün tekrarlandıkça Melike de şüphelenmeye başlamıştı. Keçinin memelerini sağarken azarlıyordu hayvanı. Bugün de kesik süt mü vereceksin bakayım? Dudu Melike'ye bir çifte attı. Kovayı devirdi, süt yerlere saçıldı. Bardağa taşınan damla oldu bu. Ertesi hafta yaylı sazları süslemek için sedef parçaları arayan bir sokak satıcısı Dudu'yu aldı götürdü. Melike tulumbayla su çekti, topuzunu açtı, dalga dalga inen ak saçlarını yıkadı. Sonra Amber'in saçlarını taramasına ve koyu renkli, süsüz elbisesine yapışan gümüş renkli telleri toplamasına izin verdi. ''Senin asıl adın ne?'' diye yumurtladı Amber birden. ''Ne demek istiyorsun? Yani benden gizlemene gerek yok. Sen Rumsun, biliyorum. Asıl adın da Maria.'' Bir geyik kadar ürkek olan Melike gerildi. Ellerini önlüğüne kuruladı, içeri gitti. ''Bana yalan söyledin!'' diye bağırdı Amber arkasında. Daha sonra eve girdiğinde Melike'yi verandadaki hamağa uzanmış buldu. Melike'nin gözleri kapalıydı ama göz kapaklarının altında hızlı hızlı titriyordu. Amber hamağa gitti. Melike'nin yanına uzandı. Ona sarıldı ve yaşlı kadının yüzünü okşadı. ''Seni üzmek istememiştim.'' dedi. Melike dudaklarını ısırdı ve duygularını anlatmaya çalıştı. ''Seni korumak istemiştik. Bir gün nefret geri dönerse senin kırılmanı istemiyorduk. Hatırlamak istemediğimiz o kadar çok şeyi gördük geçirdik ki hatırlamak onları geri getirir. Bazı şeyleri hiç bilmemen en iyisi.'' Anneanne ve torun kollarını birbirlerine dolanmış durumda öylece yattılar. Sonunda uyuyakaldılar. Besbelli ki bu sırlar buraya aitti. Amber kendi hayatının en büyük sırrını henüz keşfetmemişti. Cambazlar çadırlarını kurmayı bitirmiş, arkamızdaki çayırı bir anda karnaval alanına çevirmişti. Oynayan ayılar, haşlanmış mısır kazanları, turşu tezgahları, beşikli salıncaklar, her şey çocuklar için bir cennet. Muhitin her köşesinden gelen insanlar bu hengamenin içinde kendilerine eğlence arıyordu. Sapık adamlar da dolaşıyordu etrafta tabii. Bir yerlerini yanlışlıkla olmuş gibi habersiz kadınların orasına burasına sürtüyor, çocukları taciz etmek için karanlık köşeler arıyorlar. Kız çocukları yabancı adamların edep yerlerini elleme ihtimaline karşı uyarılmışlardı. Kocaman kötü ellere dikkat et. Asla asla kimsenin mahrem yerlerine dokunmasına izin verme. Çocuklardan biri bir adamın vücudunu Nuriye'ye sürterken gördüğünü söylemişti. Adam bilet almaya parası olmayan insanların dizildiği çadırın kenarında durmuş, bir yandan gösteriyi seyrediyor, bir yandan elini Nuriye'nin eteğinin içine sokuyormuş. Mahallenin bütün çocukları karnavalın açılış akşamına gittiler. Ama Hamit Bey Amber'in gitmesine izin vermemişti. Şehrazat'ı saldığı için hala cezalıydı. O akşam Amber yatağında yatarken çadırın hoparlörlerinden dev bir bulut gibi çevreye yayılan bangır bangır müziği dinledi. İki kadın düet yapıyordu. Neredesin kızım? Buradayım anne. Ne yapıyorsun kızım? Dans ediyorum anne. Kiminle kızım? Bir Rus'la anne. Derken beni bir zelzele gibi temellerimden sarsan bir gümbürtü koptu. Hızlı hızlı ayak vurma sesleri. Derken tef sesleri. Nemli bir yaz gecesiydi. Melike serin taşların üstünde yer yatağında uyuyor. Hamit Bey krallara layık pirinç yatağında ritmik bir düzenle horluyordu. Rus gelir aşka, Rus'un aşkı başka. Hey Kazaska, hey Kazaska. Ruslar kötü insanlardır. Tarih boyunca hep bela olmuşlardır demişti Hamit Bey Amber'e. Şimdi oradaki panayırda birileri Ruslarla dans mı ediyordu yani? Kendisi de kötü bir kız mıydı? Evet, kötü bir kızdı. Hepsi kendi suçu. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışı. Remington. R-E-M-I-N-G-T-O-N Rus. R-U-S